Our Lord, we have been Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Rasulihi wa alihi al-Tahirin. Wa la'natu da'imatu ala a'da'ihim. Min al-an ila qiyam yawmiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz mantık ilmine olan ihtiyacın gerekçesinde. Dedi ki mantık ilmi öğrenilmesi gerekli olan bir ilimdir. Çünkü insana bilgiden bilgi öğretme, bilgiden yola çıkarak bilmediklerini bilme metodunu öğretiyor ve bu süreç ki bilgiden yola çıkarak bilmediklerini bulma süreci ki düşünmedir. Düşünme sürecinde insanın hatalardan nasıl korunabileceğini insana öğretiyor. Ve insan da düşünen bir varlık olduğuna göre ve bilmedikleri de çok olduğuna göre nihayetinde böyle bir metodu bilmesi, hatadan düşünmede hatadan korunması için ve usuluna ve uygun olarak, metoduna uygun olarak bilgiden yola çıkarak bilmediklerine ulaşmasını kolaylaştırması için bu ilme ihtiyacı vardır ve öğrenmelidir diye geçen bahsimizde özetle arz etmiştik. Ve bugün de yine aynı konunun devamında diyor ki, geçen bahsede de işaret ettim, yani ilmiyle dünlüğe sahip olmayan, meçhulu olan herkes için, düşünme metodunu kullanan herkes için bu ilim gereklidir. Düşünme metodunu kimler kullanır? Dedi ki Allah tarafından ilmi Allah tarafından verilmeyen herkes düşünme metodunu kullanır bilgiden. Herkes bu konuda ve herkesin de bu konuda meçhulatı vardır. Dolayısıyla bu meçhulatı malumata çevirmek üzere düşünmesi gerekiyor ve neticede bu meçhulu bilirse bunu daha rahat ve daha kolay yapar. O zaman demek ki ilmi Allah tarafından verilmeyen herkesin buna ihtiyacı var. Bu adı diyeyim ki arz etmiştik dün. Ve bugün de duyuruyorlar ki bu ihtiyaç teşkikidir. Teşkikidir yani derecelidir. İnsanlara göre değişir. Birilerinin mesela diyelim ki çok yani ne kadar ilime ihtiyacı sayan, ilim ihtiyacı hisseden var ise o hissettiği ihtiyaç oranında bu insanın da mantık ilminden yararlanmaya o derecede ihtiyacı artar. Teşkikidir yani derecelidir, kademelidir. İlimini pek benimsemeyen bir insan tabi olarak mantık ilmini o kadar yararlanmaz. Hayatını bir şekilde geçirip gider cehalet içerisinde. Ama ilimle uğraşan işi daha çok bilgi edinmek olan insanların bu metodu iyi bilmeleri icap eder. Bunlardaki ihtiyaç bu metoda, bu ilme daha fazladır. Bu bölümün tercümesini arz edelim. Sonra ilmin mantığın tarifine geçelim. Buyuruyorlar ba teveccüh be'in ki şuna teveccühle ki yani şu yok değil dikkate aldığımız takdirde ki her insan eder her mertebeyi ve dereceyi ki başer her insan hangi derecede hangi konumda olursa olsun arz etti ki bu insandan maksat ilmi Allah katından gelmeyen insanlar, yani bizim gibi insanlar. ندانسته های زیادی دارد. اونların birçok bilmedikleri çok fazladır. Bizler biliyoruz ki çok şey biliyoruz. Kim mahil est onha ra bidanet ki insan fıtratında şu var ki o bilmediklerini bilsin. İlmi sevmek insanın içerisinde olan doğal bir fıtrattır. Allah'ın koymuş olduğu fıtri bir duygudur. Hiçbir insan cahil olsa bile cahillikten hoşlanmaz. Ve kendisine cahil denmesinden kendisine bir hakaret kabul eder. Dolayısıyla herkes ilmi sever ve ister ki bilmediğini bilsin. Ezinru mitevango, bu yüzden madem ki herkesin bilmediği var ve bilmediğinde bilmek istiyor, onun için de düşünmesi gerekiyor. Bu yüzden denebilir ki in niyaz bi mantık, niyaz-ı umumi, bu mantıka olan ihtiyaç genel bir ihtiyaçtır. Ve bir sureti teşkiki ve dereceli bir şekilde, dereceli teşkik yani dereceli, kademeli. Derhemi-i efrat vücuddaret, bütün insanlarda bu ihtiyaç dereceli olarak herkeste vardır ki herkes bir şekilde bu ihtiyacı, bu ilme ihtiyacı var, düşünmesinin doğrusunu sağlamak üzere. Düşünmesinde doğru düşünebilmek üzere. Şimdi buradan biz bu şey içerisinde, yani bu çerçeve içerisinde bir soru soruyor. O da şu ki, diyor ki siz dediniz ki mantık ilmi bir metottur ki o metodu bildiğimiz takdirde düşünmede hatadan korunabiliriz. Oysa ki biz biliyoruz ki bu metodu bilen insanlar da hata yapıyorlar. Bu insan bilim adamlarının hatası az değil. Az diyeyim ki akıllı ilimlerde uğraşan insanların hatası az değil. Peki nasıl olabilir? Hem mantık ilmi insanı düşünmede hatadan koruyan bir metod olsun, hem de onu bilen de hata etsin. Bu çelişki değil mi? Diye bir soru. Cevabı nedir sizce? Cevabı bilmek başka, amel etmek başka. Nitekim bildiğinde, bilgiyi amele döktüğünde o bilgi sonuç veren, bildiğini ve amele dökmezsen tabi olarak o bilgi insana vebaldan başka bir şey artırmaz. Tabi bu da yani aslında o bilgiyi tam manasıyla hazmetmediğin nişanesi. Berhi el insan ha mi guyen, bazı insanlar diyorlar ki eğer mentik niyaz hayi fikri ra ferahem mi kune, eğer mantık insanın düşünce ihtiyaçlarını karşılıyor ise pes çera bu siyaret efradı ki eyle mantık handen, pes niçin birçok insanın ki mantık ilmini okumuşlardır henüz hem düçarı hefayı fikir pes fikri esler, yine de mantık ilmi okumalarına rağmen düşünsel hataya müptela oluyorlar. Nezere şuma derim bari çiğiz, siz ne düşünüyorsunuz da cevabını size havale ediyor. Ben cevap arz ettim ben kendi açımdan. El alimu bila amel keşşeceru bila temel, bildiğini amel etmeyen meyvesi olmayan ağaç gibidir ki sadece odun olmaya yarar. Tarifi ilmi mantık, mantık ilminin tarifi. Şimdi biz mantık ilminin gerekçesini bilmiş olduk. Yani ihtiyacın neye yarayacağını bilmiş olduk. Şimdi buradan yola çıkarak diyor ki mantık ilmini bize nasıl tanıtabilirsin? Bir şeyin gerekçesini yani ihtiyaç neye faydalı olduğunu bilmemiz bir şekilde bize onun tarifi konumunda da yardımcı olan bir unsurdur. Madem ki bir şeyin faydasını biliyor isekse bu manada gelmektedir. Bir ölçüde demek ki biz onun ne olduğunu da biliyoruz. Faydası bilinen bir şey, kendisi de azdan çoktan bilinen bir şeydi. Bu da diyor ki her ilmi tanıtmakta bilim adamları, düşünce uzmanları, bilgiyle uğraşan insanlar, bilimleri tarif etmekte, tanıtımında üç metot kullanıyorlar. Bir, bilgileri konularına göre tanıtıyorlar. Diyorlar ki işte şu bilim şu konudan bahseder. Konuyu bize anlatıyorlar. Hangi konu, hangi konu, mihver üzerinde o ilmin duracağını bize anlatıyorlar. Konuyu tanıtarak o ilmi bize tanıtmış oluyorlar. Yani bir ilmin tanımı konu üzerine, konusu üzerine bize tanımlanması. Ana mihveri üzerine. Bu ilimde o ilmin mihveri, döndüğü çerçeve hangi mihver üzerindir? Bu birinci metot. İkinci metot, o ilmin, bazen mesela diyen bir ilmi tanıtmakta, o ilmin amacını bize izah ederek veyahut da mesela diyelim ki faydalarını bize izah ederek, sonuçlarını bize izah ederek o ilmi tanıtıyorlar. Bu da ikinci metottur. Mesela diyelim ki tıp ilmini bize tanıtmak istiyor, bunun sonuçlarını, faydalarını bize anlatıyor, amacını bize anlatıyor. Diyor ki ya bir ilimdir ki orada faydası şudur ki, sonucu budur ki, amacı budur ki insana sağlıklı yaşama, insanın sağlıklı olarak yaşamasını sağlasın. Bu amacı bize anlatınca biz amacı bildiğimiz takdirde hemen o ilmi başka ilimlerden ayrıştırıyoruz. Fark ediyoruz ki bu ilim nelerden bahsediyor, konusunu da seziyoruz. Madem ki bu ilmin amacı mesela insanın sağlıklı yaşamasını sağlamaksa, demek ki bu ilmin konusu insanın vücududur, insan vücududur. Çünkü sağlık ve hastalık neye gelen? İnsanın vücuduna gelen. Anlıyoruz ki bu ilim insanın vücudunu üzerinde bahseder. İkinci metotta ne oldu? Bir ilmi tanımlamakta onun amacını, gayesini bize izah ederek o ilmi tanıtıyorlar. Üçüncü bir metot da var ki bazen o ilmin bizatihi bahsettiği mevzulardan, meselelerden örnekler veriyorlar. Örnek sunarak mesela tanıtıyor. Mesela diyelim ki örneğin yine tıp biliminden misal vereyim. Tıp bilimini tanıtırken örneğin de diyor ki ya orada işte bahslarından birisi insanın vücudunda işleyen mikropların mesela neler, hangi mikroplar insanı mesela hasta eder, onları insana zararlı mikroplara tanıtıyor. Örnek veriyor işte şu mikrop orada inceleniyor. Öyle ki biz o mikropun orada incelendiğini anlayınca anlıyoruz ki demek ki bu ilim insandan bahsediyor, insanın vücudundan bahsediyor. İşte o ilmin meselesinden örnekler vererek tanıtma. Ya mesela diyelim sizin okuyacağınız fıkıh ilmini tanıtırken, örneğin fıkıh ilmini tanımlarken örnek veriyor. Diyor ki, fıkıh ilmini bir ilimdir ki orada insan namaz kılmayı öğretiyor mesela. Namazın kaç rekat olduğunu, nasıl kılınacağını, vacipler nelerdir, namaz batıl eden şeyler nedir, şüpheler nelerdir, bunlar örnek veriyor. Anlıyoruz ki demek ki fıkıh ilmi mükellefin görevlerini, bir mükellef olan insanın vazifeleri nelerdir? Oradan bahseden bir ilimdir. Yani o bahsettiği, bizatihi o ilimde tartışılan, araştırılan, incelenen meseleleri örnek verince biz o ilmi bir şekilde başka ilimlerden ayırıyoruz, fark ediyoruz. Diyor ki işte bu üç metodu bir ilimi tanımlamakta, tanıtmakta, başka ilimlerden ayırmak üzere bilim adamları, bilgiyle uğraşan insanlar bu metotları kullanıyorlar. Üç metot. Bir, bizatihi ilmin konusunu tanıtabilerek tarif ediyorlar. İki, amacını bahsederek onu tanıtıyorlar. Üç, bizatihi o ilimde tartışılan meselelerden örnekler sunarak tanıtabilirler. Bu üç metot. Peki sen hangisini yapacaksın burada bize? Diyor ki ben burada iki metot üzerinden size tanıtacağım mantığı. Bir, bu bahsinizde mantığın konusunu örnek vererek size tanıtacağım, yani konusunu tanıtarak mantık ilmini tanımlamaya çalışacağım, tarif etmeye çalışacağım size. Bir de amacından bahsederek mantık ilminin amacı nedir? Bu ikisini de burada kullanacağız. Velhasıl bizim tarifimiz hem konu üzerine olacak, mantık ilminin konusu nelerdir ve hem de mantık ilminin amacı nedir? niçin okunuyor, ne, neyi anlaşılıyor bu mantık ilmi? Arz edeyim ki onu işaret edeceğiz. Peki konusu nedir sizce? Diyor ki mantık ilminin konusu insanın bilgisi, tasavvuru ve tasdikidir. Mantık ilmi ne yapıyor bize? Amacı neydi? Amacı bilgiden yola çıkarak bilmediğimiz şeyi anlamaktır. Bizim bildiklerimiz nelerdir? İnsanın bilgileri iki kısımdır. Ya tasavvurdur, ya tasdik. Ya sadece bir surettir, şekildir, nesnelerin kavramıdır, zihinde oluşan o surettir. Veyahut da suretle birlikte de var, bir hüküm de var, bir izan, bir onaylama da var. O zaman çünkü bizim bilgimiz iki tanedir. Bir tasavvur, bir tasdik. Ve mantık ilminde bize bilgiden yola çıkarak bilgi öğretmeyi amaçladığına göre demek ki mantık ilminin konusu olan tasavvur ve tasdik. O zaman demek ki mantık ilmi neden bahsediyor? Bir tasavvurdan, bir de tasdik. Peki amacı nedir? Bir amacı da budur ki bize bir, yani bilgiden doğru bilgi üretebilmemek olduğunu öğretmektir. Bu da amacıdır. Buradan yola çıkarak diyor ki bize anlıyoruz ki aslında mantık ilmi hangi çeşit bir ilimdir? Diyor ki araçsal bir ilimdir. İlimler aynı zamanda iki kategoriye ilimleri diyor ki biz ayırabiliriz. Bilgileri, yani o ilim bahslarını. İnsanın meşgul olduğu ilimler diyor ki iki kısma ayırıyor. Bir, araç olan bilgiler var. Bir de amaç olan bilgiler var. Bir bilgiler var ki onların kendileri amaçtır. Az edeyim ki bir bilgiler var ki araçtır. Kendileri amaç değil. Başka şey için gereklidirler. Nasıl amaç olan bilgiler? Bir takım bilgi var ki onların kendisi bizatihi insanın kemali sayılıyor. Yani onları bilmek insan için bir artıdır. İnsanın kemalıdır. İnsanın yani varlık gayesine ulaşmasıdır. Hangi ilimler olur? Mesela diyelim insanın Rabbini bilmesi, nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gideceğini, ne yapması gerektiğini, bu gibi bilgiler insanın kemalıdır. Yani bu gibi bilgileri bilmenin kendisi amaçtır. Bunu bilmek insana bir artıdır. Yani insanı yücelten bir şeydir. Bir takım bilgiler var ki insan onu bilmesi gerekiyor. Onu arz edeyim, illa da bilmezsen eksik kalmış olursun. Bir kusurlu bir varlık olmuş oluyorsun. Seni kusurdan kurtaran bilgiler var. İnsanı kusurdan kurtaran bilgiler amaç olan bilgilerdir. Allah'ı bilmek gibi, kendini bilmek gibi, niçin var olduğunu bilmek gibi, peygamberi bilmek gibi, imamı bilmek gibi. Bunlar arz edeyim ki amaç olan bilgilerdir. Ki bunları bilmenin kendisi kurtuluş vesilesidir. Ama bir takım bilgiler de var ki bunlar bilmek kendileri için gerekli değil. O bilginin kendisi insan için bir artı sayılmıyor. Ama onu bilmek insan için kemal olan, artı olan bir konuma geçmekte yardımcı olur. Yani vesiledir, araçtır. Örneğin mesela diyelim ki bizim Arapça dilini bilmemiz bir insanın nedir? Bir insan için yani bilmezse kaybetmiştir diye bir söyleyemeyiz bunu. Yani ben Türk olarak dünyaya geldim, hiç Arapça bilmesem bu yarın kıyamet günü bana mesela diyelim ki senin eksiklerinden birisi de şu idi ki sen Arapça öğrenmedin diye bir sorgu olmaz. Yani bu Arapça bilmemek insan için bir eksi puan değil. O halde demek ki Arapça ilmini okumak, edebiyat, nehiv okumak, sarf okumak bir kendisi bir amaç değil. Peki neye amaçtır bu, nedir? Bu bir vesiledir, araçtır ki ben eğer Arapçayı okur isemse nehvi, nehvi sarfı iyi bilir isemse, Arapça dilini bilir isemse, ben bunu vesile kılarım. Ne için? Allah'ın mesajını anlamak, Kur'an'ı anlamak için. Dolayısıyla bu araç olduğu zaman edebiyat, Arapça edebiyatı araçtır, amaç değil. Bu araç olan ilimdir. Ama mesela akaid konusu, Allah'ı tanımak konusu, peygamberi tanımak konusu, ahlak konuları, ahlak ilimlerini bilmek, bunların kendisi amaçtır. Neyin doğru davranış, neyin yanlış davranış olduğunu bilmek, neyin fazilet, neyin rezilet olduğunu bilmek, hangi sıfatın insan için yakışır, hangi sıfatın insana yakışmadığını bilmek, hikmetin ne olduğunu bilmek, bunlar amaçtır. Bunlar insanın kemalıdır. Dolayısıyla bu ilimler ki kendileri gerekiyor, onlara amaç olan ilimler denilir. Onlar araç değiller. Onlar bizatih bilinmesi ilimler. Mantık ilmi o ilimlerden değil. Mantık ilmi araç olan bilgiler. Niye? Çünkü gördük ki biz mantık ilmini öğrenmekten ne istiyoruz? İstiyoruz ki bu metotları bilelim. Bunları vesile yapalım. Ki asıl varmak istediğimiz, asıl bilmemiz gereken konuları bunun metodu kullanarak doğru bilelim. Rahat bulabilelim. Onları iyi öğrenebilelim. Dolayısıyla mantık ilmi bir araç ilmidir. Vesiledir. Burada ne demiş? İlmun ali, araçsal bir ilimdir. Amaçsal bir ilim değil. Bu da ortaya çıkmış oldu diyor. O halde demek ki mantık ilmi araç olan bir ilimdir. Faydası bize o gerekli olan, amaç olan ilimlerde yardımcı olmasıdır. Şimdi kitabın üzerinden okuyalım bunu. Tarifi ilmi mantık, mantık iliminin tarifi. Şenah, şinasan, bilgiyi, bilgi bilenler. Şinah nedir? İlim. İlmi bilenler. Şimdi az edeyim ki felsefeden bir bölüm var. Bunu inşallah ileride göreceksiniz ki felsefenin bir bölümü neyi inceliyor, neyi bize mesela anlatmaya çalışır? Bilginin kendisi. Bilgi nedir sorusunu sorun. Bilmek nedir? Bilgi nasıl bir varlıktır? Bilginin ne olduğunu ve nasıl, hangi kategoriye girdiğini, bilgi cevher bir varlık mıdır? Yoksa araz bir varlık mı? Yani töz müdür, ilinek midir? Bilginin nasıl bir varlık olduğunu, bilginin konumu ne olduğunu varlık aleminde, bundan bahseder. İşte şinaht, şinasan, yani bilgiyi inceleyen bilginler, yani filozoflar, felsefeciler, hikmet ehli olanlar ki bu felsefe ve hikmet de hangi ilimlerdendir? Araç değil. Bunlar nedir? Amaç olan ilimlerdir. Bize hakikati olduğu gibi anlatmaya çalışan şeydir. Bu şinaht, şinasa ki bilgileri inceliyorlar, bunlar gofdendi. Bunlar ne demişler? Der tarifi her ilmi az muzu, her ilmi tanımlamakta, o ilmin konusundan, gayet, o ilmin amacından ve mesail ve o ilmin meselelerinden, mesail-i on ilm mitevan behre burd, yararlanılabilir. Bir ilmi tanıtmakta konusundan, amacından, meselelerinden yararlanılabilir o ilmi tanıtmak için. Ma derin tarif, telaş hahimkâr, biz bu tarifte çaba harcayacağız, çalışacağız ki ilm-i mentikra ber esans-ı muzi ve gayet-i onun tarifinin, mantık ilminin hem konusu temel olarak konusu esasınca ve hem de amacı esasınca, amacını temel olarak onu tarif edelim. Yani bir konusuna bakarak tarif edeceğiz, bir de amacına bakarak tarif etmeye çalışacağız. Ba temeccana konusuna göre, ba teveccüh deyin ki, bu nükteye teveccüh de ki, daniste hayi ma ya ez tesevvurat hesten veya ez hestigat, bu açıdan ki bizim bilgilerimiz ya iki kısma ayrılır. Bir kısmı tasavvurlardan ibarettir. Hükümsüz bilgilerden, bir kısmı da tasdiklerden ibaret hükümlü bilgilerden, benaberin buna göre ilm-i mentik ilmiz ki, bunu esas olarak diyebiliriz ki, mantık gibi bir ilimdir ki, ezin dummu uzun behs mukune, bu iki şeyden bahsediyor. Yani tasavvurdan ve tasdiktan. Yani bize diyor ki tasavvur ve tasdiki kullanarak nasıl yeni bilgi üretebilirsiniz. Ve tarife ol ibaret et. Bu durumda biz mantık ilmini tarif ederek şöyle diyebiliriz. Mantık ilminin tarifi ibarettir. Neden? Ez elmi ebzari ki bir ilim, araçsal bir ilim. Ebzar yani araç. Ebzar yani araçsal. Mantık ilmi bir araçsal ilimdir ki ba istifade ez me'lumat-ı tesavvuri ve tesdiki bilinen tasavvurlardan ve tasdiklerden yararlanarak mara bizi berayı residen ve meçhulat-ı tesavvuru ya tesdiki yarim kunet bizi meçhul olan bilinmeyen tasavvurlara ve tasdiklere ulaşmakta residen ulaşmakta yarim kunet destek yardımcı oluyor bize, destek oluyor bize. Bu ilmin mantık ilminin tanımı oldu o zaman. Demek ki mantık ilmi evvelen bu tasavvur ve tasdiki konu ediliyor. Ve saniyen bu bir araç ilmidir. Amaç değil. Bunları bilmek biz için bir amaç değil. Bunları biliyoruz ki bunları kullanalım başka bir şey için. Ezin tarif bir ders mi yok ki? Buradan ele geliyor bu tarifler. Evvelen ilmi mentik, ilmi âli ve ebzariz. Ne esali ve istiklali. İlmi mentik bir âli ile ebzari aynı anlamı gelir. Âli Arapçasıdır. Ebzarı parçası. Yani mantık ilmi bir araçsal, vesilesel bir ilimdir. Esali, esaleti olan ve müstakil olan bilinmesi bizatihi kendisi için gereken, kendisi kemal olan bir ilim değil. Bunun aksine mesela felsefe kendisi amaç olan bir ilimdir. Kelam kendisi amaç olan bir ilimdir. Arz edeyim ki fıkıh ilmi kendisi amaç olan bir ilimdir. Ama mesela mantık öyle değil. Mantık araç olan bir ilimdir. Nehi, sarf, amaç olan bir ilimdir. Ve keza okuyacaksınız ilmül usul, usul ilmi amaç olan değil, araç olan bir ilimdir. Ama bunlar nedir? Çünkü bunlar bize destek oluyorlar, başka bir şey. Saniyen, ikinci nükte ki bu tariften ele geldi. İlmi mentik ve komeki hemeni ulum miştabet. Buradan anlaşıldı ki mantık ilmi aslında bütün bilgilerin için gerekli olan yardım, onlara yardım eden bir unsurdu. Biz her ilimde fark etmez. Pozitif ilimler olsun, yani sayısal ilimler olsun ya sözel ilimler olsun. Binaenaleyh her ilimde bizim bilmediğimiz bir takım nükteler var. Biz o ilimlerde bilgilerimizden yola çıkarak yeni bilgilere ulaşmak istiyoruz. Burada bize destek olan ilim ne oldu? Mantık ilmi. Demek ki mantık ilmi bir ilimdi ki bütün ilimlere yardımcı olan, destek olan, onlarda sonuca varmada destek olan bir ilimdir. Saniyen ilmi mantık ve komeki hemeni ulum miştabel. Mantık ilmi her ulumun yardımına koşmaktadır. Her ilmin. Zira der her ilmin, çünkü her ilimde fark etmez sayısal veya sözel, her ilimde meçhulat-ı vücuddaret, bir takım meçhullar var, bilinmeyenler var ki gavayet-i desyabi bi onha, ki o meçhul olanlara ulaşmanın kuralları, kaideleri der mentik beyanmıştır. Mantıkta beyan ediliyor. Diyor ki hangi kurallara riayet edersen doğru sonuca ulaşabilirsin. Bir hemin delil berhi mentikra, bu yüzden berhi bazıları, yani bazı bilim adamları, bu yukarıda dediğimiz gibi filozoflar, bilgiyi bilen insanlar mentikra, mentika ne demişler? Hadimul ulum mi? Yani Arapça ilimlerin hizmetkarı ismini vermişler. Burada arz edeyim ki, bir gene soru bize soru. Ya mitevanit numune hayi ez ulumu ebzani ra nam biberit ki der ulumu diger derayi nekşi mukaddimi başen soru. Başka bu yani araçsan ilimlere başka bir örnek verebilir misiniz diye soruyor ki başka ilimlerde destek olan araçsal ilimlerden örnek ben arz etmişim. Mesela örneğin sarf, nehim gibi ya ilmül usul gibi bu gibi ilimler arz edeyim ki araçsal ilimlerdir ki insana yardımcı oluyorlar. Keza matematik ilimlerinde bu araçsal ilimlerden çok vardır. Mesela cebirler gibi şeyler. Bunlar araçsal ilimlerdir, matematik ilimleri. Bunların tamamı araçtır, amaç değil. Matematik ilimleri araçtır bizi. Neye? Bir takım konulara ulaşmak için onu merdiven olarak, mesele olarak kullanıyoruz ki bir takım sonuçlara varalım. Merhasıl başka şeye yardımcı olan ilimlerin tamamı araçsal ilimlerdir. Peki burada sen bu tanımı yaptın ve bize de bir ölçüde amacını da bildirmiş olduğun konusunda bize net olarak mantık ilminin konusunu bahset sorusuna muzu ilmi mantık. Mantık ilminin müşahhas olarak konusu nedir? Kofteşut ki mantık derbariye tesavvurat ve tesdikat bahsini kune. Denildi ki mantık nedir? Tasavvurlar ve tesdikler konusunda inceleme yapıyor. Buna göre mantıkiyan bahşi az mantık raki. Mantıkçılar mantıkın o bölümünde ki derbareyi ulumu tesevveri suhan miguyer. Mantıkçılar o mantıkın o bölümündeki orada tasavvurlar irdeleniyor. İnsanın tasavvur bilgileri üzerinde duruluyor. O bölümün ismini Arapçada müerrif demişler. Tanıtıcı bölüm. Müerrif. Bahşi diğer raki, o ikinci bölüm ki tasdikler üzerinde duruyor, derbare-i ulum tesdikiyes, tasdikler üzerinde duruyor bize, o tasdikli bilgilerimize, hükümlü bilgilerimizden nasıl yararlanabileceğimizi öğretiyor, onun da ismini hüccet minamen, ona da hüccet demişlerdir ki, yani o halde mantık iki bölüme bölündü, bir marif bölümü, bir diğer de hüccet bölümü, me'arif bölümü tasavvurlardan bahseder, hüccet bölümü de tasdiklerden bahseder. Diyor ki peki, halen ki biz bunu bildik, siz şimdiden bize ya mi tevanit fişbini kulik kudam behşed mebahisi mentil me'arif ve kudam behşed mebahisi hüccet etsen mantıkın o yani içerik olarak mantığın me'arif bölümündeki içerikler nelerdir acaba? Onu ne tahmin edebiliyorsunuz? Hangi şeylerdir? Ya hüccet olan bölümleri hangisidir? Bundan ne tahmin ediyorsunuz? Bunu biz hemen zihnimize vardığımızda bu tanımlara göre diyeceğiz ki kavramlardan, zihnimizdeki kavramları bize irdeleyen, kavramların yapısını anlatan, kavramların dizilişini anlatan bölüm me'arriftir. Zihnimizdeki tasdikler, yani hükümlü bilgiler, kaziyeler, şeylere inanıyoruz. Böyle de böyle değil diye, var yok diye. O zihnimizdeki var yok, doğrudur, yanlıştır gibi bölümleri, bilgileri ise, irdeleyen bölümü ise ne olur? Hüccet. O da gaziyelerden bahseden bölümde olur hüccet. Bunu biz hemen tasavvur edebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Buyurun.
İnsan bazen mesela o şey dediniz de bilgi iki ayrı hedefler var, aletler var. Mesela Allah'ın varlığı insan bazen diyor, bu konuda bir şüphesi yok. Ama bazen onun varlığı mesela felsefe yoluyla ya da sizin bu hüccet oluyorlar. O yolla, farklı yollarla da ispatını öğrenmek onu mutlu ediyor. Veya kafasını hani şüpheden dolayı değil de bu tür şeylerden dolayı bir merak oluyor insan. Bunu yani nedir bu? Yani bu şekilde bir şey soruyor. Ya da bu iyi midir, kötü müdür ya da ne bileyim kişiden kişiye değişiyor.
Evet, insanın ufukunu açan her şey insana faydalıdır. Bunlar şimdi bu sizler mesela diyelim ki buradaki bahsler sizi düşünmeye itiyor. Sizin ufkunuzu daha genişletiyor. Daha geniş olarak konulara bakabiliyorsunuz. Daha bir farklı düşünme kabiliyeti buluyorsunuz. Allah tebareke ve teala'nın varlığını bu felsefi burhanlarla ya keza inançların zaten bu yani burhanlarla dayandırarak insan bunları ispata gitmesi insana daha bir güven veriyor ve olası gelen şüpheleri insanın zihninden atıyor.
Bu soruları sorma. İnsandaki şüphelerin fazlalığından mı kaynaklanıyor?
Soruların kendisi, şüpheli, sormanın kendisi aslında o konudaki bir boşluğu doldurmayı gerekiyor. Bu soruları sorduğumuzda biz eğer onları tamamıyla o soruyu cevaplamazsak bu bizi ileride inancımızda o tehlikeli anlarda sarsıcı bir yani şüpheye götürücü, bizi az edeyince o konuda güvenimizi kaybedici bir sonuca götürebilir. Yani şöyle arz edeyim. Farz edin ki biz zihnimizde mesela bu konularda, inandığımız konularda %100 emin olacak yakın derecesine ulaşmamış isek burhanlara dayanarak aynen iki kere, iki, dört eder de kimse şüphe etmez. Şimdi biz mesela biliyoruz bu konu o kadar yakın olmuş ki iki kere iki artı iki dörttür. Bu konuda bizim zihnimizde bir şüphe oluşması, bunu sarsacak bir durum ortaya çıkması imkansızdır. Niye? Çünkü bu konu bize tam manasıyla vuzuğa kavuşmuştur. Sonra bizi çok tehlikeli bir imtihanda yani sarsıcı bir anda karşılaşsak bile biz diyeceğiz kardeşim bu budur yani Allah bunun ötesi olmaz. Ama eğer inancıklarımızda biz bu şekilde bir burhana dayalı inanç kurmamış isekse o çok tehlikeli imtihanlarda o uçurumlara gelindiğinde o inançtan vazgeçilebilir. Örneğin mesela diyelim ki ihtizar haletinde insanı şüpheye düşürebilir şeytan. Acaba doğrudan mı böyle mi böyle değil mi? Bugün mesela diyelim ki ateistlerin çoğusu Allah Tebareke Teala ve dini kavramları inkar ediyorlar. Neye göre inkar ediyorlar? Zihinlerinde bir takım soru işaretleri sorulmuş onların zihninde. Bu soruların cevabını verilmemiş. Mesela onlara soru gelmiş değil mi? Demişler ki bu evrenin, bu halenin, bu düzeninin, bu işleyişi uzun mesela 14-15 milyarlık bir süreç içerisinde kendiliğinden oluşma ihtimali var diye. Bu ihtimal. Böyle bir ihtimale dayandırıyorlar. Diyorlar ki bu hayat, bu düzen, bu işleyiş işte bir sütfe bu evrenin uzun zamanlar yani 14-13 milyar yıl süreci içerisinde tesadüfen oluşan bir süreçtir. Şimdi bu soru onların zihnindedir. Bu soruyu reddedememişler burhana dayanarak. Dolayısıyla bunlar bu evrenin bir yaratıcısı olması konusunda zihinlerinde bir şüphe oluşmuş. Şüphe bunlar çünkü o şüpheyi giderecek delillere teveccüh etmediklerinden inkara gitmişlerdir. Şimdi biz de eğer bu gibi soruların tümünün cevabını reddedebilecek sağlam burhanlara inançlarımızı temellendirmesek, icabında o korkulu sahnelerin birisinde şeytan bizler imanımızı çalabilir, bizi tereddüde düşürebilir. O tereddüde düşer düşmez artık biz böyle kesin olarak la ilahe illallah demeden dünyayı terk edebilen insanlar olabilir.
Mesela bir konuda sen zaten bir delilim var, kabul ettiğim bir delil. 3 tane delilin olsun, var. Ama başka, mesela 5 tane delilden 2 tanesini de öğrendiğim zaman mutlu oluyoruz. O bilmediğin şey, mesela sen bunu zaten bir burhan oturtmuşsun. Ama daha fazla delil...
Tabii, daha fazla, daha sağlamlaştırmak. Yani onun hiçbir mahsuru yok demek. Güzel bir şey bundan. Evet, dersin özeti, çekide, özet. İnsan موجود است که به دلیل برخورداری از نیروی عقل از موجودات دیگر متمایز شده است. انسان diyor ki insanı diğer canlılardan ayıran o içinde olan bir akıl gücünden ibarettir. Bu burada anlaşılmış oldu. Bizi başkalarından ayıran akıl gücüdür ki bu bizim içimizde var. Bizim hakikatimizde var. Diğer canlılarda yoktur. İkinci özet olarak Adem'i verayı kanun men kerdeli rahi neyli meçhulat hud niyaz ve el mentikleri. Mantıka olan ihtiyaç. Yani insan meçhullarına ulaşmayı bir kurallara, usule göre bunu usulünü bulması için mantıka ihtiyacı var ki çünkü mantık bu kuralları, bu usulları bize öğretiyor. Üçüncü olarak der tarif her el mütevan ez muzu ve mesail ve ya vayet on el behrebur. Bir ilmi tanımlamakta üç tane üç şeye tevessül edebiliriz. Ya konusuyla tanıtırız, ya onun meselelerine örnek veririz ve ya da amacını beyan ederek burada bize mantık biliminin hem mevzusunu hem de amacından örnek vererek bize amacından bahsederek bize mantık bilimini tanımlamış oldu. Elmi mantık derbari tesavvurat bahs mikunet hem tesligat. Burada malum oldu ki mantık ilmi hem insanın tasavvurlarından bahsediyor hem de tasdiklerinden. Mantık elmi ki elmi ebzari ki der hemen yorum karayı darat. Beşinci olarak anladık ki mantık amaçsal istiklalı bir ilim değil. Belki araçsaldır, vesile olan bir ilimdir. Ve her ilimde ona ondan yararlanabiliyor. Ve altıncı olarak bildik ki mantık biliminin konusu müerrif ve hüccet olarak iki bölüm alınıyor. Tasavvur ve tasdik ki tasavvurlardan bahseden bölüme müerrif, tasdikten bahseden bölüme de hüccet deniliyor. Bu da dedim ki dersin özeti olmuş oldu. Temrini de yaparım. İnsan der hayvanı diğer derteler. Buradaki dört şeyden hangisi? İnsan şunda diğer hayvanlardan üstün var. Fakat nerede burada tenha değil yani. Tenha der nevriye erdir. Sadece akılda diğerlerinden üstünlüğü var ve diğerlerinden ayrışıyor. Yoksa diğer konularda, diğer canlılardan aynıdır. Eğer elmi mentik barayı hemeyse bu es, pes çıra kesani ki mentik nefandem, niz gahi derendi şey hud muvaffak estem. Diyor ki eğer mantık herkes için zorunluysa, mantık ilmi bilmemiz gerekiyorsa belki mantık ilmi okumayanlar da doğrusunu düşünebiliyorlar, doğrusunu düşünebiliyorlar. Bu nasıl olabilir? Bunun cevabı değildir. Yine anam ne dağını ister mentik ismeden kurarız. Onlar mantık kurarlar çünkü insanın içinde olan bilgilerden insana tanıtıyor. Onlar farkında olmadan mantık kurallarını kullanıyorlar. Onun her ne kadar farkında değillerse. Üçüncü soru. Kudamek et ulumu zeyn ebzari esler. Aşağıdaki ilimlerden hangisi araçsal ilimlerdir? Felsefe, usulü fik, fik, irfan. Burada diyelim ki usulü fik bu araçsal. Gene belir. Niye? Çünkü usulü fik bize fıkıhtaki kullanabileceğimiz kuralları öğretiyor. Aynen usulü fik fıkhın mantığıdır yani. Bu usulü fik. Ama felsefe varlığı tanıtmaktır. Bu kendisi amaçtır. Fıkıh nasıl yaşayacağımızı bildirmektir. Bu da yine kendisi amaçtır. İrfan da yine hakikatleri bildirmek bunun kendisi amaçtır. Eğer mentik Rabbi elmi ki murat on zeyn ve et hata masum idare tarif kurayım. Eğer mantığı şöyle tanıtılarsak ise ki mentik bir ilimdir ki onu riayet etmek zihni hata yapmaktan korumaktadır. İn tarif bu tarif tarif bir riayet haber bud. Burada bu elif doğrudur. Bu tarif bir gayettir. Tarif bir muzu değil, tarif bir mesail değil, tarif bir netice değil. Buradaki sorunun cevabı tarif bir gayettir. Ve amacı insanın zihniyetinden korumak. Elmi mertik, elmiz, mantık ilmi nasıl bir ilimdir? Alidir ki esali, istiklali, tebe'i değildir ki bu da bunun cevabıdır. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihim kâlim.
Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve